İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo, Harun Yahya nokta TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Nasıl başlamak istersiniz?
Günümüzde deccaliyetin sistemi darwinizm ve materyalizm. Hocamız da maşallah buna karşı göğüs göğüse, boğaz boğaza bir mücadeleyle Allah'ın izniyle fikren mücadeleyle yeryüzünden kaldıracak şekilde belini kırdı, kafasını kopardı, beynini darmadağın etti ayette bildirildiği gibi. Fakat bu sistem demişti hocamız, yani Mehdiyet ve Deccaliyet sistemi ilk insanın yaratılışından beri var olan bir sistem. Yani inananlarla inanmayanlar arasında bir mücadele var Hazreti Adem'den itibaren. Ve bütün dünyanın esası bunun üzerinde, dünya hayatı bunun üzerine inşallah. Kur'an'da bunun örnekleri de var. Darwinizm zaten dikkat edilirse, çok defa hocamız bunu anlattı. Mısır'daki Firavun'dan kalma, Sümerler'den kalma bir pagan dini. Yani Mısır'daki Firavun da aynı şeyleri söylüyordu. Nil'in çamurlarından oldu diyordu hayat için. Sümerler de aynı şeyi söylüyorlardı. Tesadüfen olduğunu, canlılığın. Çamurlardan tesadüfen canlılığın oluştuğunu. Bak, Kur'an'da Allah bakın şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor Allah. Ve Firavun'un İlk anlattığı yaratılışı ispat ediyor. Yani ilk ispatladığı yaratılış. Musa onlara dedi ki, atacağınızı atın, büyücüleri var Firavun'un. Onlar da iplerini ve asalarını atıverdiler. Ve Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Yani bir büyü var orada ortada. Böylelikle Musa da asasını bırakıverdi. Hazreti Musa'nın tahtadan olan bir asası var. Bir de ne görsünler, o uydurmakta olduklarını yutuveriyor. Allah onu bir anda canlı yılana çeviriyor. Yani burada tabii evrim falan yok. Kur'an'da zaten baktığımız zaman Allah hep Allah'ın ol demesiyle birdenbire yoktan var ediş, yoktan yaratılış vardır inşallah. Nitekim tahtadan olan, cansız atomlardan olan asa bir anda canlı yılana dönüşüyor. Daha sonra Allah tut diyor Hazreti Musa'ya. Tuttuğu anda yılan tekrar asa haline geliyor. Burada evrim var mı? Tabii ki yok. Kur'an'da evrim kesinlikle yok. Vanında büyücüler secdeye kapandılar. İman ediyorlar bu büyü yapanlar. Çünkü yaratılışı ispatlıyor Hazreti Musa onlara. Ve alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Burada bakın, alemlerin Rabbine iman ettik diyorlar. Hakikaten alemlerin Rabbi, çok sayıda alemin Rabbi. Mesela evren, kainat, atom düzeyine indiğimizde, hücrenin içerisine girdiğimizde her birinde ayrı bir alem var. Ve hepsinin Rabbi olan Allah, alemlerin Rabbi olan Allah. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Bakın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yarattığı alemlerle ilgili 100.000 ışık uzaklıktan Samanyolu, 10.000 ışık yılı uzaklıktan Samanyolu, 1.000 ışık yılı uzaklıktan Samanyolu, gittikçe yaklaşıyor. Bakın, 100 ışık yılı, 10 ışık yılı, 1 ışık yılı uzaklıktan Güneş, 1 trilyon kilometre uzaklıktan Güneş. Çok büyük mesafeler bunlar. 100 milyar kilometre uzaklıktan Güneş sistemini görüyoruz. 10 milyar kilometre uzaklıktan, 1 milyar kilometre uzaklıktan Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Jüpiter'in yörüngelerini görüyoruz. Gittikçe yaklaşıyor. 100 milyon kilometre uzaklığa indik. 10 milyon kilometreye geldiğimizde Dünya'nın yörüngesinden bir parça artık gözüküyor. 1 milyon kilometre uzaklıktaki mesafe, bakın görüntü. 100 bin kilometre uzaklıktan Dünya'nın görüntüsü bu şekilde oluyor. 100 bin kilometreye geldi. 10 bin kilometre uzaklığa indiğimizde Kuzey ve Güney Amerika kıtaları artık seçilmeye başlıyor. 1000 kilometre uzaklıktan, 100 kilometre uzaklıktan Amerika'nın Florida bölgesini görüyoruz. 100 kilometre uzaklıktan Florida'dan bir bölge. 1 kilometre uzaklıktaki görüntü. 100 metre uzaklıktan ağaçlar, göl ve bina çatısına geldik, yaklaştık. 10 metre uzaklıktan, 1 metre uzaklıktaki meşe ağacının dallarına iniyoruz bakın şimdi. Evrendeki o büyük mesafelerden yaklaşıyoruz. 10 santimetre uzaklıktan meşe yaprağı. 1 santimetre uzaklıktaki görüntüsü, 1 milimetre uzaklıktan yaprak yüzeyinin 100 defa büyütülmüş hali. Bakın, 100 mikron uzaklık, 10 mikron uzaklıktaki yaprak hücreleri, mikroskopik görüntüleri, hücreleri görüyoruz artık. 1 mikron uzaklıktan mikroskopla yaprak hücresinin çekirdeği, elektron mikroskopik görüntüleri. 1000 angstrom uzaklıktan çekirdekteki kromatin, DNA'nın yapısına geldik artık, kromozomlara. 100 angstrom uzaklıkta DNA'nın yapısı. 10 angstrom uzaklıktan, bu tabii 10 angstrom derken çok ufak mesafeler bunlar. Yani gözle görülebilecek değil, elektron mikroskopik. DNA çekirdek blokları, Bir angstrom uzaklık, iç elektron kabuğundaki elektron atomlara geldi artık. Bir pikometre uzaklıktan artık mesafeler çok çok ufaldı. Çekirdek ve iç kabuk arasındaki boşluk, muazzam boşluklar var. %99'u boşluktan oluşuyor atomun. 100 fermi uzaklıktan elektron kabuğunun altından çekirdek görüntüsü. 10 fermi uzaklık, 1 fermi uzaklıktan tek bir proton görüntüsü. Şeytanlar Allah'a sığınırız. Haberiniz olsun. Yaratmak da emir de yalnızca onundur. İnşallah. Gördüğümüz gibi alemlerin Rabbi olan Allah. Yani bütün evrenin sahibi olan Allah. Dünyamızı yaratan Allah. İnsanı yaratan Allah. Canlıları yaratan Allah. Onların hücrelerini yaratan Allah. Onların DNA'larını yaratan Allah. DNA'yı meydana getiren atomları yaratan Allah. Elektronları, kuantum parçacıklarını yaratan Allah. Ve Allah'ın düzeninin dışında hiçbir şey olmaz. Bilim bize bunu ispatlıyor. Bilimin gösterdiği tabii şu. Bir kere her yerde bir mesaj var. Nereye baksak biz muazzam bir düzen, nizam ve intizam görüyoruz. Ve çok büyük bir aklın tecellisini görüyoruz. Yani o kadar büyük bir nizam ve intizam var. Ve o kadar muazzam bir aklın tecellisi var ki bilim bize bütün dallarıyla, bütün detaylarıyla Allah'ın yüce varlığını ispatlıyor inşallah. Buna karşı da işte deccaliyetin sistemi olarak Darwinizm var. Yani Darwinizm tarihteki en büyük yalan, en büyük saçmalık. Bir pagan dini. Biraz önce gördük, Firavun da aynı şeyi söylüyor. Nil'in çamurlarından diyor, canlılar tesadüfen oluştular diyor. 20. yüzyılda dünya çapında hakim oldu Allah'ın dilemesiyle. Dünyanın %99'unu hocamız anlatmıştı, ele geçirdi. Yani üniversitelerde okutuldu, basın, yayın, bütün organlar ve dünya devletlerinin de %95'i tarafından resmi bir politik olarak korunuldu. Yani bir Darwinist diktatörlük sistemi var. Ve Darwinizm'e karşı çıkanların mesela üniversiteden atıldıklarını görüyoruz, profesör olamadıklarını, öğrencilerin sınavlarda bırakıldıklarını, evrimle ilgili bir soruya, evrime karşı herhangi bir bilimsel bir çıkış yapıldığı zaman mutlaka buna karşılık veriyorlar. İftiralar atıyorlar, gazetelerde yayınlar meydana getiriyorlar ve yalan delillerle savunmaya çalışıyorlar. Halbuki buna Darwin'in kendisi bile inanmıyor. Yani Darwinizm safsatasına... Darwin bakın neler diyor, öyle şeyler söylüyor ki, yani ne kadar büyük safsata olduğunu zaten en başta Darwin'in kendisi söylüyor. Diyor ki, bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur diyor. Yani Darwinizmin tek kanıtı fosil kayıtlarında olabilir. Türler arasında mesela iki tür var. Diyelim ki diyorlar ki balık bir kara canlısında sürüngene dönüştü. Dolayısıyla arasında Darwinizm iddiasına göre eciş, bücüş, patolojik, asimetrik, yarı balık, yarı sürüngen canlılar olması lazım ve milyonlarca olacak. Çünkü milyonlarca senede yavaş yavaş ve tesadüfen oldu diyorlar. Dolayısıyla evrimin tek kanıtı fosil kayıtlarında olabilir. Bakın Darwin diyor ki bir türün diğerine, değişimine yani evrimleşmesine ilişkin hiçbir kanıtı yoktur diyor. Ben diyor evrim anlatıyorum ama evrimin hiçbir kanıtı yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Tek bir türün evrimleştiğini kanıtlayamayız diyor. Adam kendisi inanmıyor zaten. Yani normal... Çıkıyor, bir yalanı kitap haline getiriyor. Bunu masonları destekliyor denen ateist masonları. Para veriyorlar, yazdırıyorlar o kitabı. O da çıkıyor bunu yazıyor ama zaten yoktur diyor böyle bir şey diyor Darwin. Darwin'in kendisi söylüyor bunu. Bakın diyor ki başka bir kitabında söylüyor bunu da. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, yani evrim olmuşsa, neden sayısız ara geçiş formüle rastlamıyoruz? Yani evrimin delili olabilecek fosillere, ara geçiş formlarına neden rastlamıyoruz? Çünkü yok. Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Doğa diyor tam tanımlanmış ve yerli yerinde. Yani yaratılmış. Çünkü bakın bir şeyin tam olarak tanımlanmış, yerli yerinde bir düzen, intizam olması bir aklın varlığını gösterir. Sonsuz aklın varlığını gösterir. Allah'ın yarattığını gösterir. O da söylüyor zaten. Yani bu diyor düzen ve intizam var diyor. Allah yaratmıştır diyor. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bulamıyoruz çünkü yoktan ondan. Darwin'in zaten ruh hali çok karmaşık. Bakın kendisi de söylüyor bunu. Diyor ki bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Yazdığı mektuplardan birinde oğlu yayınlıyor bunları. Francis Darwin yayınlıyor. Başka bir mektupta bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum diyor. Yani benim diyor hiçbir delilim yok diyor. Ben bu evrimi ortaya attım ama diyor zaten öyle bir şey yok diyor. Yenilgiye de uğrayacağımdan korkuyorum diyor. Çöküntüye uğradım diyor. Başka bir mektupta tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Bana bu konunun 10 sene içinde tamamen unutulacağını söylediğinde haklıydı. O zaten beklemiyor böyle 150 yıl sonra falan bunu süreceğini. 10 yıl içinde tamamen unutulacak diyor kendisi. Kendisi inanmıyor zaten yazdıklarına. Fakat o dönem materyalistlerin desteklemesiyle kabul gördü. Mesela bunu destekleyenlerden bir tanesi de Karl Marx. Karl Marx, Marksizmi yani komünizmi Darwinizmin üstüne kuruyor. Şimdi kısaca bir bilgi verelim. Bir kere şundan dolayı hocamızın bir komünizm kitabı var. Onu mutlaka okusunlar. Komünistler süper cahiller. Bir kere böyle Karl Marx'ın Das Kapital'ini falan okuyan kişi komünizm böyle fikirlerle ortaya çıkıyor. Fakat ilginç olan şuydu. Hocamız faaliyetlerine başlamadan önce hakikaten bunlar kendilerini toplumun üzerinde görüyorlardı böyle. Evrimi bir şey zannediyorlardı, Darwinizmi bir şey zannediyorlardı. Bunlar böyle kendilerini o zamanın deyimiyle, bu eski tüfek komünistler 1940'lardan kalma, kendilerini ilerici gibi görüyorlardı böyle. Bir ifadeleri, tanımlamaları vardı. Fakat hocamız bunu ispatladı. Komünizm, Darwinizm ve materyalizm bilimsel olarak kesin olarak geçersiz ve süper saçma iddialar. Mesela komünizmin ne olduğunu kısaca bir anlatalım. Çünkü getirdiği belalar çok önemli. Yani Darwinizmin komünizme gitmesi otomatik olarak oluyor. Çok doğal bir süreç. O da teröre ve şiddete gidiyor. Mutlaka bu böyle olur. Nitekim bu yüzden dolayı milyonlarca insan katledildi 20. yüzyılda. Diyalektik, bir diyalektik diye bir iddiaları var bunların. Yani çatışma mantığı. Evrendeki tüm gelişmenin çatışma sayesinde mümkün olduğunu iddia eder diyalektik. Karl Marx da diyalektik materyalizmi Hegel denen filozoftan alıyor bunu. Yani madde diyor zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Maddenin çatışmayla ilerlediğini ve insanlık tarihinin de bu çatışmayla ilerlediğini ve tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyordu. Bu çatışma zihniyetine delil olarak da sınıflar arası çatışmayı getirmiştir. Yani sınıflar var demişti ona göre. Proletarya ve burjuvazi. Burjuvazinin ve proletaryanın kapitalist sistemin olduğu bir toplumda işçiler demişti çok ezilecekler. O kadar ezilecekler ki böyle. Ondan sonra bütün ahlaki değerlerini kaybedecekler, dini değerlerini kaybedecekler. Bu neticede bir devrim olacak. Bu devrimle tamamen sınıfsız bir toplum haline gelecek. Proletaryanın hakimiyetiyle. Bunun iddiası buydu Karl Marx'ın iddiası. Sınıfsız bir toplum olacak. Bunun temeli ekonomidir. Bir de üst yapı vardır. Üst yapı işte hukuk, din, millet, aile, ahlak bütün bu kavramlar. Bunların hepsi kalkacak. Komün hayatı diye bir hayat yaşanacak böyle. Bu doğal bir süreç demişti. Bir tez vardır, antitez vardır. İşte bu iki fikrin çatışmasıyla sentez oluşur. Bu sentezde sınıfsız toplum, komünizmin dünyaya hakim olması ve bu mantığı getirmişti. Bu mantığı yalnız delil olarak Darwinizmi gösteriyordu. Darwin'in kitabı çıkar çıkmaz hemen sahipleniyorlar zaten. Diyorlar ki bizim görüşümüzün doğal tarih temelini oluşturan kitap işte budur diyor. Yani şunu söylüyor. Şimdi bir diyalektik materyalizm var diyor. Darwinizm de diyor doğanın diyalektiği. Yani çünkü Darwin de doğanın diyalektiğini iddia ediyordu. Doğada bir çatışma var ve çatışma ilerlemenin temelidir. Fikrini getirmişti. Çatışmanın ilerlemenin temeli olduğunu. Onu bilimsel delil olarak gösterdiler Darwinizmi ve komünizm bunun üzerine kuruldu. Yani Darwinizm olmazsa komünizm olmaz. Ve ikisi de birlikte materyalizm ve Darwinizm de bilimsel delillerle çürütüldü, çöktü. Zaten bakın Karl Marx'ın öngörülerinin hiçbirinin doğru olmadığı anlaşıldı. Komünizm bütün dünyada çöktü ve muazzam bir bela getirdi. 150 milyondan fazla insan komünist idarelerde katledildi. Bakıyorsunuz bakın Çin'in Mao'su, Stalin, Lenin bütün komünist liderlere baktığınız zaman şunu söylüyorlar. Mao diyor ki Çin sosyalizminin temeli diyor Darwin ve evrim teorisidir diyor. Yani diyor Darwinizmin üzerine kurulmuştur diyor Çin komünizmi. 60 milyon insanı kesti Çin'deki komünizm döneminde. Stalin'e bakıyorsunuz diyor ki zihinlerimizin, gençlerimizin diyor zihinlerini arındırmak için diyor onlara diyor birkaç şey öğretmeliyiz diyor. Bir tanesi diyor evrim teorisini öğretmemiz gerekir diyor. Evrim teorisi öğretildi Rusya'da. 20 milyon insan katledildi sadece Stalin döneminde. Stalin diyor ki bakın bir insanın diyor ölümü diyor trajedidir diyor. 1 milyon diyor istatistiktir diyor. Yani insanı hamam böceği gibi görüyor demişti hocamız. Böyle hayvan gibi gören bir zihniyet bu. Çünkü Darwin şiddeti meşrulaştırıyor. Diyor ki insan diyor savaşan bir hayvandır diyor. Daha çok evrimleşmiş hayvanlar vardır diyor. Daha az evrimleşmiş maymunlar vardır diyor. Daha çok evrimleşmiş olanlar diyor. Daha az evrimleşmiş olan maymunlar dar mı söylüyor bunu? Yok edeceklerdir diyor. Elimine edeceklerdir diyor. Ve buna kimi katıyor biliyor musunuz? Necip Türk milletini de katıyor. Bakın onunla ilgili bir alıntıyı okuyorum şimdi size. Darwin'in kendi sözleri bunlar. Hatta kitabında yazıyor. Diyor ki, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar da gülünç geliyor. Halbuki Osmanlı her gittiği yere medeniyeti, barışı götürüyordu. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Bakın, haşa Türk milletini, İslam'ın bayraktarlığını yapmış olan Türk milletini Türk barbarlığı diye nitelendiriyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Yani üstün ırklar vardır diyor. Beyaz Avrupalı adama daha çok evrimleşmiş hayvan diyor. Diğer bütün ırklar, zenciler, Türkler, aborijin yerlileri, pigmeler, eskimoğlar, uzak doğullar, hepsine aşağı ırk dedi. Haşa, yani maymuna yakın ırklar olarak. Ve yok edilecektir diyor. Yani bakın, hep kan dökme mantığı, ırkçılık, barbarlık, yok etme mantığını getiriyor Darwinizm. Ve bu mantıklar alınıyor aynı zamanda Hitler tarafından ve Alfred Rosenberg denen faşizmi kuruyorlar bunlar. Faşizme ve nazizme uyarlanıyor. Hitler'in kitabı var bir tane. Psikopat bir kitap. Hitler'in kendisi psikopat zaten. O kitapta Kavgam isimli kitap. Bakın, kavgam, yani çatışma mantığını, zaten bu kavgam ifadesi Darwinizm'den almıştır. Darwinizm ne diyordu? Doğada hep bir kavga vardır, bir çatışma vardır. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Hitler bu mantıkları benimsedi. Yani başarının, zaferin hep güçlü olana gittiğini, zayıfların yok edileceği mantığı. Nitekim Hitler'in kitabına baktığınızda hep doğal seleksiyon, suni döllenme ve ırklar arası çatışma mantıklarını görürsünüz. Darwinizm'den alıyor bunu. Diyor ki, beyaz Avrupa, yani ona göre Aryan Alman ırkını oluşturmaya çalışıyordu. Avrupa Almanları çıkartın diyor, çıkartın diyor insanlık tarihinden diyor. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Yani Almanların dışında, beyaz Almanların dışında ona göre bütün dünya maymun ve maymun dansı diye nitelendiriyor, haşa. İşte bu mantığı ama neye dayandırıyor? Darwinizme dayandırıyor. Yani bu tesadüf değil. Bütün, bakın dikkat ederseniz, faşizm, komünizm, ırkçılık, anarşi, terörün hepsinin temelinde Darwinizm vardır. Darwinizmi siz ortadan kaldırdığınız zaman bunların hepsi ortadan kalkar. Nitekim bakın, baktığınız zaman, bakın şimdi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin de başına bela olan bir mantık bu aynı zamanda bunlar. PKK terörü, iddia edilen Ergenekon terör örgütünün temel felsefeleri Darwinist, materyalist ve komünist örgütlenmelerdir. Bu son derece önemli. Eğer siz Darwinizmi okullarda genç beyinlere okutursanız, yani sen bir hayvansın. Hayatta kalmak için savaşman gerekir. Güçlüysen ayakta kalırsın. Çatışmada ilerlemenin temelidir. Bu mantığı siz verirseniz liselerde, üniversitelerde genç beyinlerin bilinçaltına, o zaman otomatik olarak komünizme kayacaktır bu gençler. Bu hiç kaçınılmaz. Yani şaşıracak bir şey yok. İnsanlar şaşırıyor. Niye PKK var diyor. İşte onu etnik bir şeylere bağlanmaya çalışıyorlar. Hocamız açıkladı. PKK'nın temel felsefesi Darwinizm, materyalizm ve Stalinist, Leninist bir örgütlenmedir. Aynı şekilde iddia edilen Ergenekon terör örgütü de kendileri söylüyor bunu zaten. Bütün iddianame her tarafta var bu. Darwinist, materyalist ve komünist bir örgütlenme. Yani bu doğal bir süreç. Bakın Lenin, yani Lenin komünizmi Karl Marx'tan ortaya attığı bu komünist fikirleri, Marksizmi hayata geçirmiştir, pratiğe geçirmiştir. Lenin'in ne söylediğine bir bakalım. Diyor ki Lenin, bir işçi toplantısında söz alan Lenin, terörün devrimci sınıfın adaleti olduğunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki, eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, bakın alenen terörü savunuyor, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Başka bir yere konuşmasında diyor ki Lenin, proletarya egemenliğindeki devlet, burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü, proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Hiçbir yasayla kısıtlanamaz. Yine Hitler'e bakıyoruz. Hitler'in de en önemli fikri dayanağı olan ırkçı Alman tarihçi Heinrich von Treitschke diyor ki, uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Yani hep Darwinizm var, hep şiddet ve terör var. Ve ama bu çok doğal bir geçiş. Yani Darwinizm okutulduğu sürece mutlaka ondan komünizm gelişir. Mutlaka o şiddete ve teröre kayar. Nitekim dünya çapında Bakın komünist rejimlerde 150 milyondan fazla insan katledildi. 150 milyon insan 20. yüzyılda. Faşizm ve nazizm sebebiyle 85 milyon insan yok edildi 2. Dünya Savaşı'nda. Şehirler yok oldu ve milyar hesabıyla insan sakat kaldı, yetim ve öksüz kaldı. İnsanlığa muazzam bir zarar getirdi darvinist ve materyalist mantıklar bu felsefelerden dolayı. Eğer siz darvinizm ve materyalizmi ortadan kaldırırsanız işte o zaman şey de kalkar. Komünizm de kalkar, faşizm de çöker, anarşi de çöker, terör de çöker. Ama Darwin'in bu sapık fikirleri bunlar ibaret değil. Yani sadece ırkçı değil Darwin. Kadınlara da düşman. Yani Darwinizmin mantığı zaten bakın insanı hayvan gibi gördüğü için Darwin kadını da hayvan gibi görüyor. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Darwin İnsanın Türeşi adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama yani düşünme melekeleri, düşünme kabiliyetleri ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını yani maymunların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazmıştı. Yani kadınlar aşağı görüyor. Bu yani Darwin'in kaçınılmaz mantığı Darwin kendisi bu zaten. Diyor ki bakın kadınlar için başka bir şeyde otobiyografisinde oynayacağınız bir nesne kadınlar için söylüyor bunu. Oynayacağınız bir nesne her halükarda bir köpekten daha iyi. Yani kadın için haşa bir köpekten daha iyi oynayacağınız bir nesne diyor. Yani Darwinizm ırkçılık, kadınlara düşmanlık, insanlara düşmanlık, çatışma, kan dökme, zorbalık, terör hepsi Darwinizmin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ve bunun sonucunda 20. yüzyılda işte 350 milyondan fazla insan yok edildi, şehit edildi ve yok edildi. Yalnız bununla kalmadı. Bütün İslam dünyasına girdi Darwinizm. Osmanlı İmparatorluğu'nun, hocamız anlatmıştı bunu, Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertti. Osmanlı aydınlarının önemli bir kısmı Darwinist oldular ve akabinde Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Ve bütün İslam ülkelerine Darwinizm hakim oldu. Irak, Suriye, bir önceki dönemlere baktığınız zaman hep sosyalist, Marksist diktatörlükler görüyorsunuz. Irak, Suriye, Libya, Mısır, Tunus, Cezayir ve muazzam bir bölünme, muazzam bir kan dökme ve zulüm meydana geldi. Filistin aynı şekilde. Müslümanların bütün dünyada ezilmesi, dindarların ezilmesi, ırkçılığın, terörün kökeninde Darwinizm var. Bundan dolayı Darwinizm çok önemli. Ve bilimsel delillerle ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bir kısım insanların yaptığı gibi bazen çıkıyorlar bazı ilahiyatçılar, işte bazı kimseler, sözde bazı kimseler. Diyorlar ki işte benim dedem maymun diyorlar. Benim dedem maymun değil, senin deden maymun, biz maymun. Böyle olmaz dedi hocamız. Yani bu şekilde bir şey etme, çürütme olmaz. Çürütme bilimsel delillerle olur. Yani ne yapıyor hocamız? Fosilleri getiriyor. Proteinden oluşmasının imkansızlığını anlatıyor. Bir kere Darwinizm geçersizliğini anlatıyor. Aynı zamanda komünizm, Marksizmin geçersizliğini de anlatıyor. Nitekim yani bu kitapları mutlaka baksınlar. Şundan dolayı çok önemli. PKK'nın ve iddia edilen Ergenekon terör örgütünün yok edilmesi için mutlaka anti-materyalist, anti-darwinist, anti-komünist bir çalışma gerekiyor. Bunu da Allah razı olsun dünya çapında hocamız yapıyor.
İnşallah.
Ve muazzam bir darbe oldu. Bakın iddia edilen Ergenekon terör örgütünün düştüğü zavallı durum bundan kaynaklanıyor. Çünkü onların dini olan darwinizm yok edildi. Komünizm bilimsel olarak beli kırıldı. Komünizm çökertildi bilimsel olarak hocamız tarafından. Onun üzerine bu işte operasyonlar şeyler başladı. Tabii biz içeride olanları mahkeme karar verecek onların suçlu olup olmadılar ama asıl dışarıda kalan azılılar var demişti. Yani iddia edilen terör örgütünün. Yani milyonlarca insanı katletmeyi hedef almışlardı. Bakın Darwinist mantıklar bunlar. Türkiye'yi komünist şekilde böleceklerdi. Bütün planlarında bunlar görülüyor zaten. Türkiye'nin komünist parçalara bölünmesi. PKK da aynı şekilde. PKK'nın nitekim bölücü başının ifadelerine baktığınızda hep Darwinizmi savunuyor. Ben diyor bu çağın diyor Lenin'iyim diyor bölücü başı. Ne demek bu? Lenin biraz önce gördük fikirlerini. Lenin ne diyor? Alenen terörü savunuyor. Kafalarına kurşun sıkalım diyor. Bombalayalım diyor. Bankaları soyalım diyor. Karakolları basalım diyor. Askerleri öldürelim diyor. Böylece diyor devrim yapalım diyor. Ve komünizm hakim olsun diyor. Lenin söylüyor bunu. Adam da aynı şeyi söylüyor. Ben de bu çağın Lenin'iyim diyor. Ne demek ben bu çağın Lenin'iyim? O zaman insanları öldürelim. Zaten hayvan gibi görüyor. Haşa. Yani öldürdüğü insanları, binlerce insanı katlediyorlar ama hayvan gibi görüyorlar onu. Herhangi bir hamam böceği gibi. Stalin de onu diyor. Diyor ki bir ölüm trajedi, 1 milyon istatistiktir diyor. Ha hamam böceğini öldürmüş, ha insanı öldürmüş. Ve komünist ve Darwinist. Yani Darwinist olduğunu açıkça beyan ediyor zaten. İnsan diyor, hayvanın diyor en sosyalleşmiş biçimidir diyor.
Evet aslında bu anlattıklarınla ilgili bir filmimiz var. Deccaliyeti anlatan, Deccaliyetin Darwinizm olduğunu gayet güzel söylediğin alıntılar da var orada. İsterseniz onu izleyelim.
Deccaliyet, 1 milyardan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'in insanlık tarihinin en büyük fitnesi olacağını ve içinde bulunduğumuz ahir zamanda Deccal'in çıkacağını haber vermiştir. Allah, Hazreti Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Deccal'in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların hepsi birbiri ardınca gerçekleşmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Deccaliyetin insanları dinsizleştireceğini söylemiştir. Bugün insanların %99'u, dinsizliğin getirdiği savaşlar, çatışmalar, anarşi, terör, masumların katledilmesi, cinayetler, intiharların artması gibi Deccal'in görev başında olduğunu gösteren belaların etkisi altındadır. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadislerinde Deccal'in sebep olduğu ortamı şöyle anlatır. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, lanetlenmiş Deccal çıkar. Zaman kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır. Herç çok olur buyurdu. Sahabiler herç nedir diye sordular. Resulullah öldürmek, öldürmek buyurdu. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir. 20. yüzyıl dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük savaşların yaşandığı bir yüzyıl olmuştur. Deccaliyet, Darwinist, materyalist, komünist ve faşist ideolojilerin etkisiyle 1. ve 2. dünya savaşlarında binlerce kasaba, köy ve şehrin yerle bir olmasına, açlık, bakımsızlık, hastalık, sefalet, intiharlar ve katliamlar sonucu 1 milyarın üstünde kişinin ölmesine, en az bir o kadar da insanın yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nda ilk defa kullanılan hava bombardımanlarıyla geniş kitleler katledilmiş, şehirler yerle bir olmuştur. Hadislerde de Deccal'in uçak teknolojisini kullanacağı müteşabih anlatımla haber verilmiştir. Deccal'in ayaklarının altında yeryüzü, koçun derisinin yünden dürüldüğü gibi dürülecektir. Deccal, önüne bulutu katan rüzgar gibi hızlı gider. Deccaliyetin bu katliamların gerçekleşmesinde kullandığı Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin ve Mao gibi faşist ve komünist diktatörlerin psikopat kişilikleri Darwinizme dayanır. Hepsi Deccaliyetin fikri temeli olan Darwinizmin öğretileri doğrultusunda insanların bir tür hayvan olduklarını düşünüyor, toplumların savaşarak ilerleyeceklerine inanıyorlardı. Darwin'in öğretilerine bağlılıklarını açıkça ifade etmişler, birçok konuşma ve yazılarında hayat felsefelerinin ve dünya görüşlerinin Darwin'e ve evrim teorisine dayandığını itiraf etmişlerdir. Örneğin Marx, 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı için şöyle diyordu. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Stalin ise Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu. Genç nesillere 3 şeyi öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. İşkence, soykırım ve tecavüz Deccaliyetin eylemleridir.
Evet, gördüğümüz gibi yani geçtiğimiz yüzyıldaki savaşların, bütün terörün kaynağında Darwinizm var. Deccaliyet dediğimiz şey hocamız izah ediyor, Darwinizm. Yani bütün ideolojilerin temel kökeninde bu var. Kısaca özetlersek, çatışma, yani Darwin'in çatışma prensibini, yani güçlü olan zayıfı yok eder, bir çatışma olur, güçlü ayakta kalır, zayıf yok olur. Bunu aldılar, ateist sosyologlar toplumlara uyarladılar. Madem hayvanlar aleminde böyle, biz de en gelişmiş hayvan olarak diyor sözde, aynı şeyi uygulamalıyız. Güçlüler ayakta kalacak, zayıflar yok olacak. Bunu sosyologlarla insanlığın sosyal hayatın içine girmesiyle bütün ideolojiler ve onların pratik uygulayıcıları, demin gördüğümüz bu liderler, bu fikri kendilerine taban yaptılar. Komünizm sınıflar arasında bu çatışmayı öngördü. İşte işçi sınıfıyla burjuvazi arasında onları birbirine öldürttü. Hitler dediğimiz, yani faşizm ideolojisi de ırklar arasında vardır bu çatışma dedi. O da gitti başka ırklarla savaşarak milyonlarca insanın ölümüne vesile oldu. Emperyalizm dediğimiz şey, bu da dedi ki çatışma dedi ülkeler arasında, medeniyetler ve ülkeler arasında vardır dedi. Dünya savaşları ve diğer bütün savaşların kökeninde de bu oldu. Vahşi kapitalizmde de öyle, aynı şekilde. O da bireyler arasında vardır dedi. O da birbirinin üstünü ezerek yükselme, ben güçlüyüm, zayıfı yok ederim. Böylece ne bireysel anlamda da vahşi kapitalizmin içinde bütün dünyayı bu sardı deccaliyet. Bakın 1 milyar insan diyor öldü diyor. Şimdi 1 milyar öldü ve geri kalanını düşünün. Yani çok da eski bir değil bu dünya savaşları. Bundan 65-70 yıl evvel, 65 yıl evvel olan savaşlar. Bunlar bir evvelki jenerasyonda bunu gören büyüklerimiz, değil mi, yaşayan insanlar bunları gördüler. Bu dünyayı kasıp kavurdu. Şimdi bu deccaliyetin nasıl hareket ettiğini gösteriyor ve aynı zamanda şuna da insanlarda şu psikolojisi vardır. Şimdi birisi doğru bir şey anlattığında, gerçek bir şey anlattığında yanlış olarak etraf buna ne diyor? Çok kaç kişi bu söylenene inanıyor gibi bir takım yanlış kriterleri vardır insanların. Yani çoğunluğa uyma. Kur'an'ın çok önemli üzerinde durduğu, Allah'ın ayetlerde bize çok açık belirttiği bir konudur. Çoğunluğa uymak. Çoğunluğa uymak Allah yanlış olarak bildiriyor. Bakın diyor ki ayet-i kerimede, Enam suresi 116. ayet. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Bakın ne kadar açık, net,
evet,
ve
maşallah.
Yani
maşallah.
Çok önemli bir öğüt. Yani demek ki çoğunluğa uyma psikolojisi şeytanın bize verdiği yanlış bir vesvese. Çoğunluk doğru demek değildir diyor Allah. Nitekim bakın, onlar ancak zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler diyor. İşte Darwinistlerin yaptığı gibi, yani çoğunluğu insanların o hale getiriyorlar. Çoğunluk ona uyduğu zaman ne oldu? Mesela Hitler'e uydu Almanya'daki çoğunluk. Ne oldu? Çoğu öldü, savaşlar oldu. Yani doğru muydu? Yanlıştı. Demek ki çoğunluğa uymak değil. Bakın başka bir ayet-i kerimede, İnsanların çoğu içinde bulunduğu durum, yani şöyle veriliyor, haber veriliyor. Ancak insanların çoğu iman etmiyorlar. Mümin suresi 59. Bak, insanların çoğu iman etmiyorlar diyor Allah. İnsanların çoğu iman etmezler diyor. Demek ki çoğunluğa uymak yanlış olan bir şey. Doğru olana uymak önemli. Mesela peygamberler geldiklerinde sayı olarak azdılar. Ama doğru onlara aitti. Allah'ın varlığı, kitabın haklılığı, değil mi? Her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğini peygamberler söylüyordu. Belki o zaman bir kişiydi. Sonra yanında insanlar olduğunda 10 kişi, belki 1000 kişi peygamber efendimiz dünyaya yayıldı mesela, söylediği şimdi sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru azınlık tarafından, müminler azınlık olarak kalıyor dünya üstünde. İnsanların çoğu iman etmezler diyor Allah. Bir kere %50'sinden fazlası oluyor. İman edenlerin de çoğu şirk koşmadan iman etmezler diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Demek ki o zaman çok daha da azınlığa düşüyor gerçek müminler, inananlar. Ahir zamanda bu böyle oldu mesela, değil mi, çoğunluk. O yüzden çoğunluğa uymak Kur'an'ın yanlış olarak bize bildirdiği, yapmamamız gereken bir şey. Başka ayetler okuyalım. De ki Allah sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü o sizi bir araya getirip toplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler. İnsanların çoğu bilmiyor. Yine Araf suresinde onun ilmi yalnızca Allah katındadır. Ancak insanların çoğu bilmezler diyor yine kıyametten bahsederken. Allah'ın vaadi haktır, Allah vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. Furkan Suresi 50. ayette andolsun bunu onların arasında öğüt alıp düşünsünler diye çeşitli biçimlerde açıkladık. Ama insanların çoğu nankörlük edip ayak direttiler. Bakın insanların çoğunun nankör olduğunu, ayak direttiğini, belki baş kaldırdığını, Allah'ın emirlerine uymadığını. Dolayısıyla çoğunluk hata içinde olabiliyor. Allah onu söylüyor, çoğunluk öyle oluyor. Yani doğruları değerlendirirken bizim kıstasımız Kur'an olacak. Allah'ın varlığına eminiz, Allah'ın sözüne eminiz. O zaman bir kişi de kalsan sen, Kur'an'a uygun olan senin düşüncense o doğrudur. Gerideki bir milyar olması, sayı olması önemli değil. Allah bunu söylüyor Allah'ın izniyle. O nedenle bakın başka ayette diyor ki şeytanın Allah'sın Maide suresi 49. ayette aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet Kur'an'la ve onların hevalarına uyma. Onların arzularına, isteklerine uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Bak seni şaşırtırlar diyor insanlar. İnsanlar çünkü nefislerine göre değerlendirecekler. Her şeyi kendi arzusuna, kendi nefsine göre değerlendirecek. Yani onu Allah'ın sözüyle değerlendirmiyor, kendi arzusuna, nefsine göre değerlendiriyor. Dolayısıyla seni şaşırtırlar diyor Allah. Doğru yoldan alıkoyarlar demek istiyor inşallah. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah'ın bir kısmı günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz insanların çoğu fasıktırlar. İnsanların çoğunun öyle olduğunu söylüyor. Fasık yani Allah'ın varlığı ve dinin gereklerine uymayan, birçoğu da Allah'a inanmayan insanlar. Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah onlara karşı faz sahibidir. Ancak insanların çoğunluğu şükretmez. Bakın insanların çoğunluğu şükretmez diyor Cenab-ı Allah. Fakat çoğunluğu fıska sapanlardır diyor mesela. İçlerinden iman edenler vardır fakat çoğunluğu fıska sapanlardır. İnsan, Ali İmran suresi 110. ayet. Maide suresi 71. ayet. Bir fitne olmayacak sandılar, körleştiler, sağırlaştılar. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Onlardan çoğunluğu körleştiler, sağırlaştılar. Allah yapmakta olduklarını görendir. Çoğunluk, deccaliyet insanların, zaten hocamız anlatıyor, %95'ini belki çoğunu ele geçirmiş durumda. Yani azınlık, gerçeği savunanlar, Allah'a iman edenler, Allah'ın varlığını, birliğini anlatanlar azınlık olarak kalmış dünyada. Deccaliyet öylesine büyük bir etki göstermiş ki. Büyük şeyhler, gafslar da anlatıyor, hocamız okuyor. %999'unu Allah'ın dininden alıkoymuş durumda. %999'u. İşte çoğunluk böyle. O yüzden müminin kişiliği, yani Allah'ın varlığı, birliğine inandıktan sonra Allah ne derse o. Ona inanan bir kişilik içinde.
İnşallah.
Evet, Kur'an çünkü onun şerefi. Allah size şerefinizi indirdik diyor. Kur'an'da ne diyorsa ona inanma. Başkaları ne der? İnsanlar ne düşünür? İnsanların çoğunun yanlış düşündüğünü, çoğunun sapmışlık içinde olduğunu söylüyor Allah inşallah.
Evet, yani bu çok açık. Yani çoğunluk demek ki Allah söylüyor. Çoğunluğa uyarsanız sizi saptırırlar diyor çok açık bir şekilde. Yani çoğunluk kesinlikle kıstas alınmaz. Darwinizm de %99'una hakim olmuştu dünyanın. Ama süper saçma bir iddia. Nitekim hocamız mücadelesine başladığında 1979 yılında Kasım ayında geliyor İstanbul'a inşallah. Girdiği ortam, mücadeleye, fikri mücadelesine başladığı ortam komünizmin, Marksizmin, Darwinizmin hakim olduğu bir ortam. Orada tek başına inşallah, hatta o dönemde tabii Türkiye'de terör de vardı. Hocamızı ölümle de tehdit ediyorlar. Ona rağmen tek başına çatır çatır mücadelesine başlıyor. Hiç tanıdığı yok bakın. Hiç çevresi yok. İstanbul'da hemen hemen hiç kimseyi tanımıyor. Belki yani bir iki akrabası dışında. İstanbul'da hiçbir tanıdığı destekleyecek kimsesi yok. Yanında arkadaşı yok. Parası yok. Maddi durumu yani çok kısıtlı o dönem. Hocamız anlatıyor bunu sık sık. Ama Allah'ın izniyle bu mücadeleye bir kişi olarak böyle bu kadar imkanına başlıyor. Ama İnşallah. Hiç taviz vermeden. Bu zaten Allah'ın Kur'an'da emrettiği yapı. Bakın Allah cehd etmenin, Allah yolunda mücadele etmenin, tebliğ yapmanın ve İslam'ı yaymanın önemini anlatıyor Allah. Bakın bir ayette, çok ayette bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd edenler eşit değildir diyor Allah. Yani özür olmadan oturmak, bir ağır kalmak yok. Hatta Allah ağır kalanların münafıklar olduğunu bildiriyor. Ve Allah şunu emrediyor, bakın hedef olarak şunu söylüyor. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın, mücadele edin. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar diyor Allah. Şimdi fitne var mı? Var. Her tarafta var. Yani Müslümanlar eziliyor dünya çapında. Doğu Türkistan, Irak, Afganistan. Hocamız söylemişti, Müslüman kadınlara tecavüz ediliyor, insanlar öldürülüyor, katlediliyor. Onun dışında Somali'de, ondan sonra Keşmir'de, Filistin'de ve dünya çapında yalnız Müslümanlar da değil, aynı zamanda dindar Hristiyanlar, dindar Museviler eziliyor, insanlar katlediliyor, terör var, şiddet var, anarşi var. Demek ki fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar, yani İslam yeryüzüne hakim oluncaya kadar Allah yolunda mücadele etmek gerekiyor. Başka bir ayette Allah, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, yani Kur'an'ı, Allah yolunda Allah'a olan inancı tavsiye eden, emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Yani Müslümanın görevi bu oluyor. Kur'an'ı hak olanı anlatmak ve kötülükten sakındırmak. Kötülük nedir? Gördük. Darwinizm, materyalizm ve onun neticesi olan komünizm, faşizm gibi izimler. Ama Darwinizm ve materyalizmin ortadan kaldırılması gerekiyor. Kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Maşallah işte hocamız yaptığı çalışmalarla, ki bakın söyledi hocamız defaatle, 9 defa suikast girişimi var. Komplolar yapılıyor akıl hastanesine, bir söylediği cümle için 10 ay akıl hastanesi, 9 ay hücre hapsi, pardon diyorlar ve beraat veriliyor ondan sonra. Bu sözde bir şey yoktur deniyor. Kokain komploları var, tutuklamalar, mahkemeler, böyle ardı arkası kesilmiyor. Bir damla taviz vermiyor maşallah. Üstün ahlakı maşallah. Ama Allah öyle bir şey vesile etti ki dünya çapında yerle bir etti Darwinizmi ve materyalizmi. Darwinizm o kadar saçma sapan bir iddia ki, şimdi baktığınız zaman bir kere canlılarda muazzam bir tasarım ve yaratılış görüyoruz. Tasarım derken Allah'ın tasarlama ihtiyacı yoktur. Allah ol der, bir bakarsın hemen oluvermiştir diyor Allah Kur'an'da inşallah. Tasarlamak eksikliktir, insana mahsustur ama anlaşılması açısından mükemmel böyle yapılar var inşallah. Ve kusursuz Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Evrimciler de bunun aksini hiçbir bilimsel delile dayanmayan zırvalarla savunmaya çalışıyorlar. Mesela bir iki örnek verelim. Ondan sonra canlılardaki bu mükemmel yaratılışa bakalım. Mesela insanın, pardon önce şunu gösterelim. Bunlar bakın gazetelerde çıkan haberler. İnsanoğlunun ilk atası 70 yıl önce yaşamış bir tür tarla faresi diyor. Yani tam bir zırva. Gazetelerde böyle bu şekilde propaganda teknikleri insanlara inandırmaya çalışıyorlar. Atalarımız beyinsiz çıktı diyor. Yine başka bir gazete haberi. Atalarımız mikropmuş diyor. Hürriyet'in bakın pazar ilavesi görüyorsunuz. Yoksa hepimiz Marslı mıyız ki bir ipe sapa gelmez iddialarla böyle insanlara propaganda yaparak güya evrim varmış gibi anlatmaya çalışırlar. Evrimcilere sorduğunuz zaman da bakın verdikleri cevaplar da çok ilginç. Yani o kadar tam bir zırvalama şeklinde böyle hiçbir bilimsel delile dayanmayan cevaplar verirler. Mesela bu Habertürk televizyonunda çıkan evrimcilerin verdikleri cevaplardan bir iki örnek verelim bakalım.
İnsan genom sekansı yayınlandığı zaman arkasından tek tek kromozomları çalışıldığı zaman biz biliyoruz ki 7 milyon yıl öncesine şempanze ile insanın ortak atası şeklinde bir çakışma var.
Neden değiştik?
Şimdi neden değiştik diye soru olmaz.
Niye? Yani böyle soru olmaz diyor. Şimdi ortak ata dedikleri, ortak ata maymun alenen. Australopithecus diyorlar. Australopithecus dedikleri güney maymunu. İşte Ardi diyorlar, hocamız zaten onlara özür diletti. Ardi diye ortaya çıktılar, Ida diye ortaya çıktılar. Hepsi maymun. Ida dedikleri insanın atası dediler. Lemur fosili olduğunu hocamız dünya çapında kanıtladı. Bakın New York Times'a, BBC'ye, bütün dünya basınına özür diletti. Çünkü insanlığın 8. harikası diye ortaya çıkmışlardı. Yakaladı kulaklarından, bu lemur fosili dedi. Hocamız internet sitelerinde cevap verdi. Dünya çapında özür dilediler, pardon dediler, insanın atası matası değilmiş, bu maymunmuş dediler, lemur fosili. Lemur da Madagaskar maymun, kuyruklu bir maymun türü. Sonra baktılar olmuyor, Ardi diye bir şeyle ortaya çıktılar 94 yılında buldukları. Hocamız gene dünya çapında cevap verdi, bonobo dedi. Hatta El Cezire'de açıklattı bunu, El Cezire televizyonunda bonobo fosili olduğunu. Hemen çıktılar Darwinistler, pardon dediler, o da bonobo fosiliymiş. Yani bonobo yine maymun. Ortak ata dedikleri zaten maymun. O hikaye maymun değil, isterse taymun desin dedi hocamız, isterse faymun desin, yani maymun maymun, yani o insanın atası dedikleri. Şimdi devam edelim.
Genetik olarak yeterince değişmiş bir kol uygun koşullara bulunduğu yere gittiği zaman insanlara doğru giden önemli basamağa geçmiş oluyor.
Peki o mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenli mi ifadesidir? Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur.
Bakın hata olur diyor, mutasyon hatadır diyor. Yani çok kompleks bir sistemde, DNA ve canlıların yapısında tesadüfen onların şeyiyle, tabii mutasyon da Allah'ın dilemesiyle olur, tesadüfen hatalar oldu diyor. Bakın diyor ki ondan sonra çok ilginç.
Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani mutasyonlar meydana gelir. Yani insan hata sonucu ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucunda.
Yani bu artık görüyorsunuz işte yani Darwinistlerin durumu bu. İnsan diyor hata sonucunda ortaya çıkmıştır diyor. Bütün bu tasarım diyor hücrelerdeki bu komplekslik, yarasalardaki sonar sistemler, yunusların sonar sistemleri, kuşların uçuş mekanizmaları, sineklerin kanadını 1000 defa çırpması hepsi hata sonunda tesadüfen ortaya çıkmıştır diye zırvalıyorlar açıkçası. Çünkü bilimsel bir dayanağı yok. Darwinizm o kadar saçma bir şey ki hayatın tesadüfen olduğunu iddia ederek ortaya çıktığı için bunu desteklemek için bakın her söyledikleri yalan oluyor. Her söyledikleri gerçeğe aykırı, bilime aykırı oluyor, mantığa aykırı oluyor. Çünkü Darwinizmin kendisi yalan. Böyle bir yalanı ayakta tutabilmek için binlerce başka yalan söylemek zorunda kalıyorlar. Ama öyle komik uygulamalar ve açıklamalar oluyor ki bakın yine Türkiye'nin tanınmış evrimcilerinden Celal Şengör'ün yine bir televizyon kanalı yaptığı açıklama.
Ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı.
Yani şimdi maymunun güya insanın nasıl evrimleştiğini anlatıyor. Bakın ibretle dinleyin ve seyredin.
Sebebi gayet basit. Sağında aslan gibi hayvanlarmış. Aslan demiyor da o zaman aslan benzeri. Aynı nişi de biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor. Daha kolay.
Ayağa kalkıyoruz.
Çünkü otlar, değil mi? Otlar buraya kadar geliyor. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest.
Bakın, şimdi Celal Şengör bir pagan rahibi. Çünkü pagan dinini savunuyor. Şunu mantığı şöyle. Ayağa kalkarak, işte ayağa kalkınca diyor maymun diyor, insana evrilmişti diyor. Bunu bir taklitle yapıyor. İnsanları güldürüyor. İnsanları güldürüyorum demek ki evrim vardır diye bir mantık güdüyor. Yani işte Darwinizmin düştüğü durum bu. Aynı zamanda bakın yine Celal Şengör aynı programda devam ediyor bakın.
Yani o kadar çok ki hemen örnek vereyim. Bütün bir dinozor süpersiniz.
Evet dinozorları ara geçiş formu zannediyor Celal Şengör. Yani dinozorlar mükemmel canlılar, soyu tükenmiş canlılar. Hatta hocamız demiş yani çok sevimli böyle 12 metre uzunlukta olanları var, 30 metre uzunlukta olanları var. Mükemmel canlılar. Ara geçiş formu falan değil. Şimdi Celal Şengör'ün bilmediği bir şey var. Dinozorlar günümüzde yaşıyor. Hakikaten günümüzde yaşayan dinozorlar var. 1940'lardan kalma bilgilerle Darwinizmi savunmaya çalış. Hocamızı tenzih ederiz de Celal Şengör'ü.
Eğer bir şey anlatacaksak aradan sonra da anlatalım. Şimdi vaktimiz bitmiş evet. Ara açısından.
Tamam ya ondan sonra tamam, devam edelim.
İnşallah.
Kısa bir aradan sonra programımıza tekrardan devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet yani gördük hocamızın Darwinizme karşı mücadele etmesi ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü Darwinizm decaliyetin sistemi ve hocamız da bunu Mehdi öncüsü olarak inşallah Allah razı olsun dünya çapında gerçekleştiriyor. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de maddiyin tabiyyün felsefelerinin dünyayı saran bu felsefelerin Mehdi tarafından, Hazreti Mehdi tarafından ayrı zamanda tamamen susturulacağını bildirirken bunun da Mehdi'nin en önemli vazifesi olduğunu bildiriyor inşallah. Çünkü dünyayı kaplamış olan bu felsefeler sonucunda gördük yüz milyonlarca insan hayatını kaybetti. Savaşlar, şehirlerin yok olması, dünyaya getirdiği felaketler. Bunu kaldırdığınız zaman da güzel ahlak hakim olur. Sevgi, barış, adalet, tam demokrasi, fikir özgürlüğü, sanatta, bilimde, estetikte muazzam bir gelişme. İnşallah bunlar da ayrı zamanın özellikleri. Şimdi bilimsel olarak tabii iman hakikatleri çok önemli. İman hakikatleri canlılara baktığımızda Allah'ın yaratmasının delillerini görüyoruz. İnsanın imanını arttırıyor, iman etmesine vesile oluyor, iman hakikati olmuş oluyor. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in demişti hocamız sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili belirttiği alametler var. Bunların 150'den fazla alametin birer birer gerçekleştiğini görüyoruz. Hazreti Mehdi'nin çıktığını gösteren inşallah ahir zamanın delilleri olan alametler ki çok büyük alametler. Mesela Afganistan'ın işgali gibi, Kabe'de kanlı baskın olması, Fırat'ın suyunun kesilmesi, kuyruklu yıldızlar gibi. Bunlar da iman hakikatleri çünkü peygamberimizin hak peygamber olduğunu, Allah'ın vahyiyle bunları söylediklerini, Allah'ın kaderde yarattığını ve dolayısıyla Allah'a iman ettirten iman hakikatleri olmuş oluyor inşallah.
İnşallah.
İman hakikatlerinden örnekler verelim inşallah. Bilimsel Allah'ın yaratmasının bilimsel delilleri. Mesela insan beyninin muazzam bir kapasitesi var. Hiçbir bilgisayarla kıyaslanmayacak. Bununla ilgili kısa bir filmimiz var.
Onu i̇nsan beyni.
Önce. Bakın insan beyni ki 1400 gram ağırlığında yaklaşık olarak insan beyni.
Bir kapasitesi iyi bir dizüstü bilgisayarla kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç daha da hayret vericidir. Beynin hafıza kapasitesi tam 50 bin dizüstü bilgisayara denktir.
Maşallah.
Görülen odur ki insan beyninin kapasitesi ve yaptıkları göz önüne alındığında bilgisayarlar oldukça ilkel kalmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu bilginin boyutlarını anlamak için hücrelerdeki bilginin büyüklüğüne bakalım. 1 gram DNA'da 1 trilyon bilgisayar CD'sine eş değer bilgi bulunur. Bir CD'ye de 200 kitaplık bilgi sığdığını düşünecek olursak ortaya 200 trilyon kitaba sığabilecek kadar çok bilgi hazinesi çıkar. Yeryüzündeki en büyük kütüphane olan Amerika'daki Kongre Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap vardır. Bu kitaplar yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki raflara ancak dizilebilmişlerdir. İnsan beyni 200 trilyon kitaba eşittir. Amerikan Kongre Kütüphanesi ise 29 milyon kitabı barındırır.
Şimdi maşallah bu
maşallah.
Bakın çok önemli. Yani 1 gram DNA'daki bilginin miktarı 200 trilyon kitaba eşdeğer. Burada şimdi bir kıyaslama yapıldı. İnsan beyninin kapasitesi 50 bin bilgisayardan daha fazla. Hiçbir Darwinist bir bilgisayarın tesadüfen olduğuna inanmaz. 50 bin bilgisayardan daha fazla bir kapasite bulunan insan beyninin ya da içinde 1 gram içinde 200 kitap, 200 trilyon bakın kitap barındıran 1 gram DNA'nın tesadüfen olduğunu iddia edecek kadar büyük bir zırvalama. Yani tarihin en büyük aldatmacası, en büyük yalanı, en büyük yobazlığı. Yani bir iki türlü yobazlık var. Biri Darwinizm yobazlığı, bu tarihin en büyük yobazlığı. Bir de din dışı hurafelerin oluşturduğu münafıklık sisteminin cereyan münafıkanın meydana getirdiği, münafıklığı meydana getirdiği bir yobazlık var. Yani dine eklemeler ve çıkarmalar yapılmakla ikisi de çok büyük gericilik sistemi ve insanlık için çok büyük tehlike. Ve Allah razı olsun hocamız bunların ikisine karşı da bilimsel delillerle, akılla, mantıkla muazzam bir mücadele veriyor ve Allah da çok büyük bir zafer veriyor inşallah. Çok büyük bir üstünlük veriyor. Yani eze eze, söke söke Darwinizm ve diğer tür yobazlığın, iki türlü yobazlığın da ortadan kaldırılmasına, yeryüzünden kaldırılmasına vesile oluyor inşallah. Ve bunu bilimsel delillerle yapıyor. Şimdi nereye baksak Allah'ın yaratmasının delillerini görüyoruz. Yani bu ister işte beyin düzeyinde olsun. Mesela insan beyninde şu kadarcık bir şey yani küçücük bir hacim içerisinde 100 trilyon hücre var. Pardon 100 milyar hücre var, sinir hücresi var. 100 milyar sinir hücresinin yaptığı bağlantı sayısı 100 trilyonla 1 katrilyon arası olarak tahmin ediliyor. Yani bu böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde o kadar muazzam bir yaratılış var ki bakın bu kadarlık bir hacim içerisinde 1 katrilyon bağlantı var. Ve hiçbiri birbirine karışmıyor. Yani en ufak bir yanlışlık yok. İnsan beyni her saniye 1 katrilyon sinyal gönderiyor. Bakın 1 katrilyon, 1 katrilyon daha, 1 katrilyon daha, 1 katrilyon daha. Ve en ufak bir yanlışlık yok. Neleri kontrol ediyor mesela şimdi siz oturup da televizyonlarınızda bizi seyrederken bütün gözünüzden gelen sinyalleri, kulağınızdan gelen milyarlarca sinyali beyin analiz ediyor. Ve bunlara uygun cevaplar oluşturuyor. Aynı zamanda dengemizi sağlıyor. Otururken hiç düşünmediğimiz halde sağa sola yıkılmıyoruz. Çünkü beyin tarafından otururken denge kasları, boyundaki kasların hepsi otomatik olarak ayarlanıyor. Gönderilen milyonlarca sinyalle, aralıksız gönderilen sinyallerle. Sadece bu mu? Ne kadar soluk alıp vereceğimizi beyin ayarlıyor. Çünkü oksijenin 100 trilyon hücremiz var. 100 trilyona uygun oksijen gitmesi lazım. Bunu beyin her an akciğerlerimize gönderdiği sinyallerle kontrol ediyor. Dakikada kaç defa soluk alıp vereceğiz? Biz hiçbir zaman düşünmüyoruz bununla ilgili olarak. Kalbimizin atış hızını beyin belirliyor. Yani kan dolaşımı ne kadar hızlı olacak? Ne kadar fazla, ne kadar oranda oksijen gidecek hücrelere? Hepsi beyin tarafından kontrol ediliyor. Beyin aynı zamanda bütün hormon sistemlerinin kontrol edicisi. Beynin içinde bulunan merkezlerde, hipotalamus denen mesela bir merkez var böyle minnacık nohut büyüklüğünde. Bizim bütün hormon sistemlerimizi kontrol eden ana hormonlar oradan çıkıyor. Oradan hipofize gidiyor. Hipofize beynin bir bölümü. Oradan çıkan hormonlar da bütün tiroid hormonlarını, böbrek üstü bezlerini onlar kontrol ediyor. Mide bağırsak sisteminin işleyişi beynin kontrolünde yine aynı zamanda. Kandaki bütün elektrolitlerin, tuz oranının ayarlanması beynin kontrolünde. O kadar hassas ölçümler yapılıyor ki anan, bakın yani en gelişmiş teknik laboratuvarların böyle yaklaşık olarak yapabildiği ölçümleri beyin anan kontrol ediyor ve hayatımız boyunca ayarlıyor. Nitekim 50 bin bakın bilgisayardan daha fazla bir kapasiteye sahip. Tabii ki Allah'ın yaratmasının çok net, somut bir delili maşallah. Allah'ın sonsuz aklını ve sonsuz sanatını gösteriyor. Moleküler düzeyde de bu böyle. Hormonlardan bahsettik. Mesela insülin diye bir hormon var. Kandaki şeker oranını ayarlıyor. Bakın, insülinle ilgili kısa bir filmimiz var. Hormonlardan yalnızca bir tanesi insülin. Yediğimiz yiyecekler daha kolay sindirilmeleri için küçük parçalara ayrılıyor. Bunlardan biri glikoz adı verilen bir çeşit şeker. Şeker vücut hücreleri için ana enerji kaynağı. Yani şekeri parçalayarak enerji elde ediyor vücuttaki hücreler. Yemek yediğimizdeki kandaki şeker de yükseliyor. Yemekten geçen şeker tarafından. İnsülin olmadan bu şeker hücrelere giremiyor. O da pankreas isimli, bakın midenin hemen arkasında bulunan bir organ tarafından salgılanıyor. Fakat pankreasın bir özelliği var. Milyonlarca molekül arasından şeker moleküllerini tanıyabiliyor. Bu çok büyük bir mucize. Yani kapkaranlık bir ortamda cansız hücreler gelen moleküllerin hangisi şeker hangisi değil ayırt edebiliyorlar. Pankreas vücuttaki şekeri bilinen tüm laboratuvarlardan çok daha gelişmiş bir teknolojiyle sayıyor. Yani kandaki oranını tespit ediyor. Bakın bu çok önemli. Nereden biliyor? Yani neyin şeker olup neyin olmadığını nereden biliyor? Hangi oranda bulduğunu nasıl tespit ediyor? Ve o kadar hassasiyetli yapıyor ki bu teknolojik olarak taklit edilemiyor. Yani insanın kandaki şekerini her an ölçen alet sistemleri yok, teknolojik aletler yok. Ancak işte kanını alıyorsunuz, bir anlık bakabiliyorsunuz şekere. Fazla ise depolamaya karar veriliyor. Ancak pankreas depolama işlemini kendinden çok uzaktaki hücrelere yaptırtıyor. Nasıl yaptırtıyor? İnsülin hormonuyla. Yolladığı hormonun adı işte insülin. Peki insülin nasıl görev yapıyor? Şimdi onu gösterecek. İnsülin hormonunun nasıl üretileceği pankreas hücrelerinin DNA'larında kayıtlı. DNA'nın sadece o bölgesi açılıyor ve insülin hormonunu üreten bölümün kopyası çıkartılıp insülin üretiliyor. O da kandaki şeker oranına göre. Kan yoluyla vücuda dağıtılıyor. Şimdi bakın hücrenin zarını görüyorsunuz burada. Bakın bu hücre zarı. Hücre zarında insülini algılayan alıcılar vardır. Mesela kas hücrelerinde, vücudumuzdaki yağ hücrelerinde insülini algılayan alıcılar. Bu şuna benzetebilirsiniz. Alıcıları bir kilit gibi düşünelim. İnsülin de bir anahtar olsun. İnsülin o kilide uygun olan anahtar. Onu sadece insülin açabiliyor. Başka hiçbir molekül o alıcıları etkilemiyor. Ama insülin o kilidin anahtarı olduğu için onu açabiliyor. Nitekim bakın insülin geliyor. Sadece insülini tanıyan bu alıcılara bağlanıyor. Şimdi bu hücrelerin insülin olduğundan haberi olması gerekiyor. İnsüline göre alıcıların yapılmış olması ve bunların DNA'da kodlanmış olarak var olması gerekiyor. İkisi de birbirine uygun olarak yaratılmış olması gerekiyor. Bu Allah'ın yaratmasının delili elbette. İnsülin buna bağlandıktan sonra bakın bu kadarlı değil. İnsülin buna bağlandıktan sonra bu hücrelerin DNA'larındaki kopyalardan bir protein sentezleniyor. Bu protein de özel bir protein. Hücreye şeker girişini kolaylaştıran bir protein. Kapı gibi görev yapıyor ve hücre zarına geliyor. Bakın hücre yüzeyine geliyor. Bunlar çok özel yapılar. Ve hücreye şeker girişini kolaylaştırıyor. Böylece kandaki şeker miktarı normale dönüyor ve hücrelerde enerji sağlanıyor. Yani insülin olmasa hayat olmaz. Tam yapıyorlar bu görevi de insülin hormonu. Ne fazla ne eksik. Bu aşamalardan tabii hiçbir evrim ile açıklanamaz. Allah'ın üstün yaratma sanatını gösteriyor inşallah.
İnşallah.
Ve en ufak bir parça çalışmazsa kandaki şeker hızla yükseliyor. Ve biliyorsunuz şeker koması ve ölüm meydana geliyor neticesinde. Şimdi birlikte düşünelim yine. Öyle iç içe geçmiş sistemler yaratılmış ki kanda yemekler bir kere parçalanıyor. Nasıl parçalanıyor bunlar? Midede ve bağırsaklarda bulunan çok özel enzimler, robot moleküller var. Bizim yediğimiz şekerli besinleri, proteinleri, amino asitlere, glikoz denen şekeri ayırıyorlar. Bunlar vücuda emiliyor. Ve kanda yükseliyor doğal olarak glikoz. Şimdi glikozun hücrelerde enerji olarak kullanılması gerekiyor. Ama onu kullanırken, enerji olarak kullanırken glikozu parçalayan ayrı protein sistemleri var. Onlar da yaratılmış Allah tarafından. Yani bakın iç içe geçmiş kaç tane sistem. Glikoz yükseldi ama bunlar hücrelere kendiliğinden giremiyor. Bunun için pankreas denen ayrı bir organ yaratılmış. Onun üzerinde bir tane protein var, hormon. İnsülin hormonu. İnsülin hormonu kanda ne kadar şeker yükseldiğini anında tespit ediyor. Pankreas tespit ediyor bunu. Ve DNA'sındaki insülin bölümündeki kopyayı çıkartarak insülini salgılattırıyor. Ama tam gerektiği oranda, bakın ne fazla ne eksik, yani kanda ne kadar şeker varsa o kadar insülin salgılanıyor. İnsülin yola çıkıyor, gidiyor kas hücrelerine ve yağ hücrelerine gidiyor. O hücrelerdeki alıcılarına bağlanıyor. Ama orada alıcıları var onu tanıyan. O olmasa yine hayat olmuyor. Bakın o alıcılar da protein yapısında Allah tarafından yaratılmış, DNA'da kodlanmış olarak var. Tam anahtar kilit gibi birbirine uygun. Alıcılarına bağlandığında ayrı bir protein sentezleniyor. O da glikozun hücre içine girmesini kolaylaştırıyor ve glikoz, yani şeker hücre içine girdikten sonra da oradaki ayrı proteinler tarafından parçalanarak enerji elde ediliyor. Yani bu muazzam bir aklın tecellisi. Bilimsel deliller bize Allah'ın varlığını, Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kesin olarak ispatlıyor. Onun için iman hakikatleri, yani Allah'a bizi iman ettirten, İmanımızı arttıran kesin deliller. Bunların anlatılması son derece önemli. İnşallah.
İnşallah.
Bir de evrimcilerin diğer başka sahtekarlığı tarih, tarihi yalanlar. Yani kabataş devri, yontma taş devri. Yani insanın tarihini evrimle açıklamaya çalıştıkları için yalan yanlış bilgilerle eğitimde de bunları veriyorlar. Halbuki ilgisi yok yani. Daha önce yaşamış insanlara ilkel gözüyle baktırmayı onlar hedeflemişler. İlgisi yok yani. Dünya üzerindeki birçok yapıdan, biz mesela Mısır piramitlerinden, işte Stonehenge taşlardan ve başka birçok şeyden, şimdi bir kısım örnekle göstereceğim. Eskide yaşayan insanların çok üstün teknolojiye sahip olduklarını anlıyoruz. Ve evrimcilerin iddia ettiklerinin tam tersi. Hem üstün bir teknolojiye sahipler, hem üstün bir akla, mimari kabiliyete, çok bizden daha ileri seviyede birçok özelliğe sahipler. Yani gayet modern, bizden daha şey insanlar olduğunu, sanat icra ettiklerini, mimariler ortaya koyduklarını. Mesela bakın, 3600 yıllık kristal kafatası bu.
Maşallah.
1600 yıl önce Mayalar tarafından yapılan bu kristal kafatası kuartz kristalinden tek parça olarak yontulmuştur. Ayrıca bu kristal kafatasında öyle bir teknik kullanılmıştır ki alt kısımdan ışık tutulduğunda doğrudan göz çukurundan yansımaktadır. Bu kristal kafatasının günümüz teknolojisine benzer bir teknik kullanılmadan, bu pürüzsüzlükte ve ışığı kusursuz yansıtan bir açıda koskoca bir kristal kaya bloğundan oyulması mümkün değil. Bakın 3600 yıl evvel. Yani teknolojinin, sanatın mükemmelliğini görüyor musunuz? Bakın Bağdat'ta bulunan 2000 yıllık bu pil elektrik enerjisinin bilinenden çok eski tarihlerde kullanıldığını gösteriyor. Bu toprak kabın iç kısmında bir tüp içine yerleştirilmiş bakır bir şerit bulunmaktadır. İşte bu kap asitli bir sıvıyla doldurulduğunda akım üretken bir pil elde edilir. Günümüz pillerinin işleyiş mekanizması da bu şekilde. Bağdat piliyle yapılan denemelerde 1,5-2 volt arasında enerji elde edilmiştir. Bakın 2000 yıl evvel elektrik kullanılıyor. Evrimciler ne diyordu? Onların tabirine göre ilkel olması gerekir. Ama değil, çok modern ve ileri seviyede teknoloji ve sanat kullanılıyor. Bakın taşlar, antik İnka mezarlarında bulunan iç adaşları, bunlar açık kalp ve beyin ameliyatı gibi cerrahi operasyonlar resmedilmiş bunlarda. Bunların yanı sıra dinozor çizimleri de yer alıyor. Milyonlarca yıllık dinozor fosillerindeki deri dokusu bu taşlarda aynı şekilde resmedilmiş. Bakın. Dinozor derisinin dokusu aynen resmedilmiş. Aşağıda görüyoruz oklarda. Sonra 1800 yıl öncesine ait model uçak. 1800 yıllık bu altın maket uçak Kolomb öncesi döneme ait bir mezarda bulunmuştur. Bu model uçak delta kanatlı, motor yerine sahip, pilot kabini var. Kuyruk kanatları bile doğru şekilde tasvir edilmiş. Güney Amerika'da buna benzer birçok eser bulunmuş. Bu ne demek? 1800 yıl evvel insanlar uçuş demek ki uçaklara sahipti, uçuyordu. İnkaların 20 bin ton ağırlığındaki dev blok taşları. Bakın İnkaların inşa ettiği bu duvarın yapımında kullanılan en büyük taş blok 5 katlı bir ev büyüklüğünde ve yaklaşık 20 bin ton ağırlığında. Ya bu tonlarca ağırlığındaki bu blok taşların taş blokların arasında bir parça kağıt sokmak bile mümkün değil. Duvarların hiçbir noktasına sıvı veya çimento gibi kaynaştırma maddesi bulunmamaktadır. Bunları nasıl taşıyorlar onlar? Şimdi olsa çok güçlü vinçler, taşıma aletleri, motorlu araçlar, ileri teknoloji bir takım alet edevat olması lazım.
Evet.
Değil mi? 11 bin yıllık taş işçiliği. Urfa Göbekli Tepe'deki çapı 20 metreyi, boyu insan boyunu aşan T şeklindeki blok taşların üzerindeki süslemelerin benzerini yapmaya çalışan işçiler, 2 saat boyunca aralıksız çalışmaları sonucunda kaya üzerinde sadece belli belirsiz bir çizgi çizebilmişlerdir. Bakın. Ama 11 bin yıllık taşın üstünde şekiller var. Resmedilmiş oy olarak. Taşı taşımaya çalışan diğer ekibin 4 saatlik yoğun çalışması neticesinde ise 12 kişi ağır kaya bloğunu sadece 7 metre hareket ettirmeyi başarabilmişlerdir. Bunun da yapılabilmesi için belli ki bir ileri teknoloji, o taşın oraya yerleştirilmesi, T şeklini alması, sanat icra edilmesi için üzerinde. Demek ki evrimcilerin safsatalarından biriymiş. Yani insanın evrim dönemleri, kabataş devri, yontmataş devri, böyle şeyler yok. Eski insanlar da bizden belki daha ileri teknolojiye bile sahip insanlar. Aynı şekilde günümüz insanları gibi. Hiçbir fark yok. Allah'ın evet. yarattığı şekilde yaşamış modern insanlar.
Çünkü teknolojiyi yaratan Allah. Yani Allah Hazreti Adem'i yarattığını bildiriyor inşallah. Hazreti Adem mükemmel. Yani bugünkü insanlardan hiç farkı olmayan bir insan. Öyle ilkel insan yok, taş devri yok, bilmem ne devri falan hiç yaşanmadı belli. Zaten bunlar da delilleri inşallah. İnsan da insan olarak yaratılmıştır ve insandaki farklılıkları ve canlılardaki farklılıkları meydana getiren, bakın varyasyon diye bir kavram, genetikte bilinen bir kavram. Varyasyon çeşitlenme demek. Şu anlama geliyor. DNA var. Hazreti Adem'in ve eşinin DNA'sı var. O DNA'da Hazreti Adem ve eşinin proteinlerini kodlayan genler var. İnsanda 23 bin tane gen olduğu tespit edildi. Yani DNA üzerindeki değişik bölgeler bunlar. Protein kodluyorlar. Yani DNA'nın tamamı protein kodlamaz. 23 bin tane ayrı bölge vardır. Ve bu 23 bin ayrı bölgenin toplamı 1,5 metre uzunluğundaki DNA'nın %2'lik 3'lük bölümünü meydana getirir. Ama dağınık olarak üzerinde vardır bu. 1,5 metre uzunluğunda %2'lik 3'lüğünü meydana getiren 23 bin ayrı bölgede protein kodlanır. 23 bin ayrı gen, ayrı bölgenin meydana getirdiği, ürettiği protein sayısının 100 binden fazla olduğu tahmin ediliyor. Yani 100 binin üzerinde değişik protein kodlanır. Mesela nedir proteinler? Saçımızı meydana getiren keratin diye bir protein vardır. Bu bir proteindir. İnsülin mesela biraz önce gördük bir proteindir. Enzimler vardır. Robot moleküller olarak görev yaparlar. Protein yapısındadır bunlar. Tırnaklarımızı oluşturan, kemiklerimizi oluşturan, gözün mesela merceğini oluşturan kristalin proteinleri vardır. Protein yapısındadır bunlar. Her bir proteinin 100 bin çeşit protein birbirinden farklıdır ve değişik özellikleri vardır. Bu özelliklerinden değişik dokular oluşur. Değişik yapılar oluşur vücudumuzda. Yani kasları meydana getiren ayrı proteinlerdir. Gözün meydanı merceğinde kullanılan ayrı proteindir. Ve bunlar DNA'da kodlanmış olarak vardır. Şimdi Hazreti Adem ve Hazreti eşinin genetik yapısı, genleri bugünkünden hiç farklı değil. Yani proteinleri, günümüz insanın proteinleriyle tıpatıp aynı. Keratin proteini Hazreti Adem'de ve eşinde de vardı. İnsülin hormonu ikisinde de vardı. Tiroid hormonu ikisinde de vardı. Bütün enzimler ikisinde de vardı. Peki farklılık nasıl oluşuyor? Mesela değişik insan ırkları var. Bunu soruyor insanlar. Hatta bazen saçma sapan evrimciler bunu evrime delil gibi göstermeye çalışıyor. Yani zenciler, beyazlar, uzak doğullar, pigmeler, bu değişik insan ırkları nasıl birbirinden farklı? Şöyle farklı. İlk Hazreti Adem ve eşinde olan genlerin, ama bakın ikisinde de zaten var olan genlerin değişik kombinasyonları, değişik insanlar arasındaki farklılığı ve değişik insan ırklarını meydana getiriyor. Ama en baştan beri var olan genler dedik. Bu çok önemli. Yani sonradan meydana gelmiş bir gen, bir protein kesinlikle yok. Böyle bir mekanizma yok zaten. Allah böyle bir mekanizma yaratmamış. Onun için evrim yok zaten. Genler en baştan itibaren var. Peki nasıl oluyor bu değişik kombinasyonları? Mesela bu mekanizmalardan bir tanesi crossing over dedikleri bir çaprazlaşma mekanizması. Şimdi kromozomlardaki yapıyı gösterelim. Bakın nasıl oluşuyor? Bir değiştirebilir miyiz şeyi? Crossing over denen bir mekanizmayla zaten var olan genlerin değişik kombinasyonları oluşturuluyor. Şimdi bunu görelim hep birlikte. Bakın bu bir kere şöyle kromozomların temsili görüntüsünü izliyorsunuz burada. DNA'lar kendi üzerinde katlanarak kromozom denen yapıları meydana getiriyor. Şimdi burada iki tane kromozom var. Bunlardan birisi anneden, birisi babadan geliyor. Her insanda böyledir. 46 tane bu yapılardan vardır. 23 tane bu yapılardan vardır insan vücudunda. 46 tane kromozom vardır yani. Bunların 23 tanesi anneden, 23 tanesi de babadan gelir. 23 çift. Bakın bir tanesi anne, bir tanesi babası, toplam 46. Bir anneden, biri babadan geliyor. Bunlar birbiriyle çaprazlaşma suretiyle bakın gen alışverişi olur. Şimdi onu gösterelim. Bakın aynı birbirine benzer kromozomlar vardır. İnsanda aynı özellikleri kodlayan. Bunlar bakın şimdi göreceksiniz. İkisi aynı yerden kırılıyor ve çaprazlaşıyorlar. Bu parçayı alıyor, diğeri bu parçayı alıyor. Bu özel olarak Allah tarafından yaratılmış bir mekanizma. Bakın gördünüz mü? Genleri değiş tokuş yaptılar. Şimdi genlerin değiş tokuş yapması ki sperm hücresi ve yumurta hücresi oluştuğunda sayılar yarıya iniyor. 46 kromozomdan 23 tanesi, o iki tane duruyor ya yan yana. Her biri ayrılıyor, 23 tane meydana geliyor. 23 tane kromozom oluyor spermde, 23 tane yumurta hücresinde. Birleştiği zaman 46 haline geliyor. Biri anneden, biri babadan gelmek suretiyle. İşte bu çaprazlaşma mekanizması genleri karıştıran, genlerde değişik kombinasyonlar meydana getiren bir mekanizma. Hazreti Adem'de de vardı bu mekanizma, eşinde de vardı. İkisinden meydana gelen bakın genlerin değişik kombinasyonları da insanlar arası farklılıkları ve ırklar arası farklılıkları meydana getiriyor. Ama kesinlikle evrim değil. Allah'ın yarattığı bir özel bilimsel mekanizmayla bu gerçekleşiyor inşallah. Onun için 7 milyar insan var. 7 milyar da birbirinden farklı değişik insan ırkları var. Ama temelde bütün insanların gen yapısı birbirinden farklı değildir. Yani fark var ama bu fark zaten var olan genetik yapıdaki bir farklılık. Yani yeni gen, yeni protein kesinlikle yok. Bunun için evrim de yok. Allah sıfırdan, tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar ya, sıfırdan tesadüfen yeni gen ekleyecek, yepyeni bir gen ekleyecek, yepyeni bir protein ekleyecek mekanizma yaratmamış. Nitekim hiçbir protein, hiçbir gen tesadüfen olamıyor. Allah'ın yaratmasıyla o canlı türünün, o bir mesela bir kartal türü olabilir, aslan türü olabilir ya da insanlarda en baştan itibaren var oluyor. Bunların değişik kombinasyonları farklılıkları meydana getiriyor ama tür içerisindeki farklılıklar. Mesela küçük köpekler oluyor. Terrier cinsi diyelim. İşte Alman çoban köpeği oluyor. Sivas Kangal oluyor. Danova oluyor. Ama bunların hepsi temel olarak köpek ve değişik kombinasyonları genetik zaten var olan genlerin değişik kombinasyonları bu farklılığı meydana getiriyor tür içerisinde. Asla başka bir türü başka bir türe dönüştürmüyor. Çünkü yeni genetik bilgi yok. Yepyeni protein yok. Allah böyle bir mekanizma yaratmamış. Hele tesadüfen tabii hiç olmaz. Sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Çünkü genlerin mükemmel yapıları var proteinlerin. Yani proteinlerin sentezi bambaşka bir alem Allah tarafından yaratılmış olan.
Evet maşallah. Onun cinsiyette erkeğin belirlediği mesela Kur'an'da anlatılıyor değil mi?
Evet.
Mesela bir Kur'an mucizesi olarak.
İnşallah.
Yani 23 kromozom ve erkek kadın ama cinsiyeti belirleyen Kur'an'da geçiyor. Bunun hiç kimse bir tarafından bilinmesi mümkün değil, ancak günümüz teknolojisiyle mümkün oluyor. Yani Kur'an'da bilimsel hakikaten gelişmelerle keşfedilmiş o kadar çok mucize var ki. Yani Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ispat eden birçok başka delilden bir tanesi bu bilimsel mucizeleri Kur'an'ın. Örneğin parmak izinden bahsediyor Cenab-ı Allah. Sizi parmak izlerinize kadar tekrar yaratmaya kadiriz diyor. Şimdi parmak izlerine dikkat çekiyor. Herkesin parmak izi farklı. Yani ufacık bir yer burası değil mi? 1,5-1 cm² bir yer. İşte 7 milyar insan düşün, geçmiş insanları düşün. Bir kişininki diğer ikincisine benzemiyor. Yani buradaki kudrete ve sanatın mükemmelliğine bak. Ve bunun Kur'an'da geçmesi, ayrıca bu ancak daha geçtiğimiz yüzyılda, değil mi, anlaşılmış bir şey ve suçluların tespitinde, yakalanmasında kriminalist emniyetçe kullanılıyor. Parmak izinden kişiyi buluyor. Ve herkesin farklı parmak izinde olduğu daha yeni 100-200 yıl evvel anlaşılmış bir konu. Bundan evvel Kur'an'da bunun bildirilmesi, Kur'an'ın hak olduğunu, Allah sözü olduğunu çok önemli bilimsel delillerinden bir tanesi. Bunun gibi Kur'an'ın birçok bilimsel mucizesi var. Örneğin kainatın genişlemesini Allah bahsediyor. Zariyat suresinde. Şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleteceğiz diyor. Şimdi göğün genişlediğini hangi insan bilebilir? Günümüzde ancak daha 1929'da işte Edwin Hubble bir teleskop icat ediyor da büyük. Gökyüzünü inceleyebilen çok uzakları. Yani yıldızların birbirinden uzaklaştığını, o da ışık tayflarının mora ve kızıla kaçmasının var iki türlü, kızıla kaçtığından dolayı bu yıldızların birbirinden uzaklaştığını gösterdiğini görüyor. Yani bir gözlem sonucu, teknolojik bir ilerlemeyle, bilimsel bazı icatlar sonucu ancak 20. yüzyılda gözlemlenebilmiş bir şey, kainat genişliyor. Ve bu Kur'an'da geçiyor ayette. Bunu hiçbir insan söyleyemez, hiç kimse bunu öngöremez. Bu ancak Allah'ın bildirmesiyle olabilecek bir şey ve Allah bildiriyor. Biz de şimdi görüyoruz. Allah'ın varlığının, Kur'an'ın hak sözü olduğunu çok önemli delillerinden bir tanesi Kur'an. Başka Kur'an mucizeleri de gösterebiliriz.
Evet, mesela şimdi Kur'an'ın öyle mucizeleri var ki, bakın şimdi DNA'dan bahsettik. DNA Kur'an'da bildirilen bir mucize. Şimdi DNA, deoksiribonükleik asit diye bir açılımı var bunun. Bu kimyasal yapısını tanımlayan, yani 1940'lı yıllarda Watson ve Crick tarafından keşfedildiğinde bu isim konuyor. Ya bakın bir kere bunu not edelim. 1940'lı yıllarda iki bilim adamı bunu keşfettiğinde DNA baş harfleri olan bu ismi veriyorlar. Canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Yani genetik bilimi ilk defa Mendel kanunları denen Mendel isimli bilim adamının tarafından 1865 yılında başlıyor genetik bilimi. Bunları not edelim. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. D, N, A harflerinin, yani Arapça karşılığıyla dal, nun, elif, Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Bakın bir ayette en fazla Kur'an'da Kehf suresinin 65. ayetinde 3 defa yer alıyor. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası, bakın Kehf 18. sure, 65. ayet 1865, yani 1865 yapıyor. Genetik biliminin başlangıç tarihi de 1865'tir. Ayette 3 defa tekrar vardır maşallah. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA'da, RNA DNA'nın kopyası olarak çıkartılıyor. Yani Ra, Nun, Elif 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Şimdi bakın maşallah. Kur'an'ı yaratan Allah 1400 yıl önce peygamberimize vahyediliyor Kur'an inşallah. Genetik bilimi 1865 yılında keşfediliyor insanlar tarafından. Genetik biliminin başlangıcı olan 1865'i işaret var Kur'an'da. 18. surenin 65. ayetinde DNA 3 defa yan yana geçiyor. İlk defa Kur'an'da en fazla orada geçiyor. DNA kelimesi, yani DNA'yı İnsanlar, iki bilim adamı 1940'lı yıllarda DNA'nın keşfiyle DNA adını veriyorlar. Demek ki Kur'an'ı yaratan Allah. Genetik bilimini yaratan Allah, 1865 başlangıcına işaret var Kur'an'da. DNA'yı yaratan Allah, DNA ismini verdiren Allah. O bilim adamları Allah'ın ilhamıyla o adı veriyorlar. İşte Allah'ın yaratma sanatı inşallah. Bilimi yaratan da Allah'tır. İnsanın etrafına bakması, Allah söylüyor, şeytandan Allah'a sığınırız. İnsanlar, diyor, iman edenler ayaktayken, yanları oturduklarında ve yanları üzerine yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. İşte insanların göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmeleri bilimi oluşturuyor. Ve derler ki diyor, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Bizi ateşin azabından koru. Yani bilimin de bir amacı vardır. Bilimsel delillere bakarak insanlar Allah'a iman ederler. Allah'ı tesbih ederler. Çünkü Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Allah'ın sonsuz yaratmasının delillerini görüyoruz biz bilimsel bilim yaparak. Allah da bilim yapmayı farz kılmış Kur'an'da. Emrediyor. Yani bilimle uğraşmayı. Bakmıyorlar mı diyor gökyüzüne? Bakmıyorlar mı o deveye diyor. İnsanlar diyor hem kendilerinde hem de etrafta ayetlerimi göstereceğim. Onlar da bilip tanıyacaklardır diyor inşallah. Yani hem embriyolojiye, zoolojiye, botaniğe, astronomiye, genetik bilimine, bütün bilim dallarına dikkat çekiliyor Kur'an'da inşallah. Ve Allah bu şekilde bilim yapmayı emrediyor ki biz Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavrayalım ve Allah'a iman edelim inşallah. Kur'an'da bu çok sayıda böyle delil var. Doğada da baktığımız zaman hakikaten iman hakikatleri, yani sonsuz sayıda iman hakikati var. Allah'ın yaratmasının delilleri inşallah. Mesela bunlardan bir tanesi de örümcekler. Örümceklerin, hocamız Örümcek Mucizesi isimli bir kitabı var. Yaptıkları ipekçik teknolojik olarak taklit edilemiyor. Yani bunların avlanma teknikleri, ağ yapma teknikleri muazzam bir aklın göstergesi. Allah'ın aklının tecellisi. Mesela bakın, şimdi burada gösterelim. Avlanma taktiğini görüyorsunuz bakın şimdi örümcekleri. Şimdi ağ burada çok esnek bir yapısı var bakın. Kopmuyor. Bir kere ipek son derece dayanıklı ve elastik bir yapısı var. Fakat bu elastikiyeti sağlayan çok önemli bir özellik bakın örümceğin kullandığı. Muazzam bir teknoloji kullanıyor. Bunlar özel yapışkan maddeler. Şimdi bütün bu maddelerin bir yüzey gerilimi olur. Mesela balın yüzey gerilimi ayrıdır, suyunki ayrıdır. Böyle yapışkan maddelerin yüzey gerilimi ayrıdır. Yüzey gerilimi oldukça yüksek. Çünkü yapışkan bir madde olduğu için. Bakın örümcek ipliğini almış. Bu birkaç defa bakın burada boşluk bırakmış. Böyle yumak haline getirmiş. Bunun üzerinde özel yapışkan bir maddeyle kaplamış. Şimdi bunun neden olduğunu göreceğiz. Yani çok sayıda yapmış bundan görüyorsunuz. İşte bakın. Bu yüzey geriliminden dolayı özel bir yüzey gerilimi var. Yabancı cisim geldiğinde yani bir böcek, bir arı bu ağa vurduğunda iplikçikler uzadı gördüğümüz gibi. Uzaması da şundan kaynaklanıyor bu elastikiyet. Bu yüzey geriliminden dolayı açılıyor. İçindeki o birkaç defa bıraktığı boşluk vardı ya o uzuyor. Fakat daha sonra yüzey geriliminden dolayı da bakın geri dönüyor ama kopmuyor. İşte bu muazzam bir akıl gerektiriyor. Yani örümcek bunu nereden biliyor böyle bir şeyi? Bir yapışkan üretmesi gerektiğini nereden biliyor? O yapışkanı ürettiği zaten genetik olarak var en baştan beri. Milyonlarca yıldır yapıyor bunu. Peki hadi onu yaptı diyelim. Bu yüzey gerilimi bilgisi nereden kaynaklanıyor? Ya dur ben o yapışkanı, yüzey gerilimi var bunun. Onun içine ben o iplikçikten birkaç tur attırayım böyle boşluk bırakayım. Onun üzerine kaplayayım ki bir tane av geldiğinde buraya o uzasın. Bu örümceğin aklı olabilir mi? Olamaz. İşte iman hakikati yani Allah'ın vahyiyle oluyor. Allah'ın ilhamiyle, Allah'ın emretmesiyle, Allah'ın vahyiyle olduğunu Allah söylüyor Kur'an'da. Allah bal arasına vahyetti diyor. Gez dolaş diyor, çardaklarda kendine evler edin diyor. Ve çiçeklerdeki o balların üretilmesini emrettiğini bildiriyor. Nasıl yapılacağını emrettiğini bildiriyor Allah. Nitekim örümceğe de Allah vahyediyor. Ve örümcek de Allah'ın vahyiyle zaten öyle yaratılmış. Bedeninde, örümceğin yapısında bunlar genetik olarak kodlanmış olarak var. Bütün bu protein özellikleri. Onları üretiyor ve onları da avlanma tekniği olarak kullanıyor. Nitekim bakın başka bir örümceğin avlanma tekniğini görelim. Böyle ağlar yapıyorlar biliyorsunuz örümcekler avlanmak için. Bu da yine aynı şeyi kendisi yapıyor örümceğin bakın. Örümcek ağını geriyor topluyor. Ki kopmasın diye çünkü bunlara büyük canlılar da çarpabiliyor. oldukça büyük yani tabii. Yani büyük derken yani ağa yakalanacak kadar büyüklükte. Bakın uyanık bunu topluyor, topluyor, topluyor. Burada boşluk bırakıyor bakın görüyorsunuz ağın üzerinde. Şimdi avının gelmesini bekleyecek. Bakın iyice gerdi. Bunu kendi vücuduyla yapıyor ama. Bakın gerdi, gerdi, gerdi. Gergin hale getirdi ki yakalanabilsin. Gevşek olursa yakalayamaz. Şimdi bekliyor avını. Sinekler. Bakın tam burada yattı. Durdu, hiç kıpırdamadan bekliyor. Evet, geliyor avı. Vurduğu anda... Bakın bıraktı hemen ki kopmasın diye. Ve gevşediği için de o dolanıyor ona iyice. Ve böylece yakalıyor. Şimdi muazzam bir akıl yani bu avlanma tekniği. Her örümceğin kendine has bir avlanma tekniği oluyor böyle. Binlerce çeşit örümcek cinsi var. Ondan sonra da gidiyor onu paketleyip alıyor oradan. Yani canlılardaki akıl... Allah'ın yaratmasını gösteriyor bize. Allah'ın aklının tecellisi. Tabii bunların miligramlık akıllarından kaynaklanan bir şey değil. Mesela canlılarda muazzam sosyal yaşam var. Karıncaların yuvasına bakın bir araştırma yapmışlar. Karınca yuvalarına. Bir şehir çıkmış içinden. Yani adeta bir şehir kurmuşlar bakın. Onunla ilgili bir filmimiz var şimdi. Bakın karınca... Karınca yuvalarının ağızlarına giriş yerlerine beton pompalayacaklar ki kalıpları çıksın. Bakın beton basıyorlar gördüğünüz gibi. Ne kadar beton basmışlar biliyor musunuz? Karınca yuvasının şeyini tam 10 ton. Bakın 10 ton beton döktükten sonra içini doldurabilmişler karınca yuvalarının. Şimdi onun kalıplarını çıkartacaklar. Beton doğal olarak donduğu için yuvanın içine giriyor. Bütün yuvadaki boşlukları dolduruyor. Ondan sonra da kazıyorlar bakın. Bilim adamları, bir ekip. Milyonlarca karınca toprağın altında nasıl bir yapı meydana getirmişler, nasıl bir şehir kurmuşlar onu gösterecek şimdi. Ve haftalar sürmüş bu yapıyı ortaya çıkarmak, kazarak yapıyı ortaya çıkarmak. Bakın öyle küçük bir karınca yuvası falan değil. Tam bir şehir çıkacak şimdi içinden. Milyonlarca karıncanın meydana getirdiği. Kazıyorlar da kazıyorlar bakın haftalar boyunca. Ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın bu karınca kenti. Bakın bütün bu yapılar karıncaların meydanı toprak altında meydana getirdiği yapılanma. Odalar, birbirine bağlı tüneller, salonlar... Bakın hepsi karınca yuvasının bölümleri. Bölüm bölüm kat kat yapmışlar böyle. Bir kat var, başka bir tünelden o kata bağlanıyor. O ayrı bir kat meydana getirmiş. Ve bunu unutmamak gerekir ki bunların havalandırma sistemleri var. Yani oksijen gerekiyor. Bütün bu yuvanın, bu şehrin havalandırma sistemiyle meydana getirilmiş bir mimari yapılanma bu. Yani muazzam bir sosyal akıl olması gerekiyor. Şöyle bir akıl yani bir karınca ile bir araya geliyor ama... Milyonlarca karıncanın bir araya gelmesinden toplam bir akıl meydana geliyor. Bu şehri meydana getirecek. İşte Allah'ın aklının tecellisi. Karıncalar Allah'ın vahiyle hareket ediyorlar. Bakın gördüğünüz gibi koskoca bir şehir çıktı karınca yuvası olarak. Tam 10 ton beton dökerek bu yapıyı meydana çıkartabilmişler. Yani 10 ton betonun doldurduğu bir yapı bu. Bakın tüneller, birbirine bağlı bölümler, dehlizler ve özel havalandırma sistemleriyle. Isı da sabit tutuluyor. Bunların içinde ısı da sabit tutuluyor. Oksijen de sabit tutuluyor. Yani yoksa aksi takdirde yaşayamaz toprağın altında karınca. Oksijensiz ve ısının yaşamasının uygun olmadığı bir ortamda. Hocamızın Karınca Mucizesi isimli kitabından daha detaylı bilgilerini maşallah bakın gördüğünüz gibi dev bir şehir. Bakın insan ne kadar ufak kalıyor bu şehrin içinde. Bunlar insanlar. Bir küçücük karıncaların yaptığı şehri görüyorsunuz burada. Bu tabii maşallah. Yani Allah'ın yaratma sanatı. Yani iman hakikatleri bunlar. İman ettirtiyor Allah'a. Tabii ki karınca miligram bile olmayan aklıyla bunu akletmiyor. Mesela kör termitler var. Termitler kör. Bir karınca şeklinde canlılar bunlar. Bir karınca çeşidi diyelim. Termitler. Kör bunlar. Yuvalar meydana getiriyorlar. Bu yuvalar, bakın hatta filmini de hazırlayayım ben bir yandan. Bu yuvaların çok özel havalandırma sistemleri var. Bakın onu gösteriyor şimdi. Bunlar termit yuvaları, kocaman kule gibi yapılar meydana getiriyorlar. Ve bunları yapan da kör canlılar, yani gözü görmeyen canlılar. Yine binlercesi, yüz binlercesi bir araya geliyor ve bu yapıları yapıyor. Bakın oldukça katı, yüksek yapılar görüyorsunuz burada. Fakat bu yapıların çok önemli özellikleri var. Böyle delikli, mikroskopik delikleri olan bir yapı bu. Ki böylece bir havalandırma sistemi meydana geliyor. Bakın bacanın dibini gösteriyor. Burada ısınan hava yükseliyor. Sıcak hava, bu kırmızıyla temsil edilen. Sıcak hava yükseliyor. Bu çok kısa zamanda yaşaması imkansız hale gelirdi termitlerin. Ama bu yaptıkları binaların özellikleri var bakın. Üzeri delikli. Yani hem ısıyı izole ediyorlar ama bir yandan da havayı havaya geçirgen. Şimdi bakın özelliğini göreceksin. Rüzgar estiğinde rüzgar bunun etrafından yalayarak devam ediyor hava akımı. Ve bir kısım hava bu deliklerden yuvanın içerisine giriyor. Bu temiz oksijen getiriyor yuvaya. Bakın görüyorsunuz. Bu muazzam bir mimari teknoloji. Oksijenli havayla karışıyor bu. Yükselerek, ısınarak yükselen hava. Aynı zamanda yalayarak devam ederken, çıkarken de bir emme mekanizması meydana getiriyor bu hava. Ve içerideki kirli havayı dışarıya çekiyor. Bakın çıkartıyor. Bu işte içerideki havayı temizliyor. Şimdi bu çok büyük bir akıl bu. Yani kör olan termitler öyle bir mimari bilgisine sahipler ki ve milyonlarca yıldır yapıyorlar bunu. Bir bina yapıyorlar. Bu binanın üzerinde minik delikler var. Bu deliklerden hava akımlarıyla içerideki hava temizleniyor. Yükselen hava işte temizlenerek çıkartılıyor dışarı ve onlar da yaşamlarına devam ediyorlar. Hatta bir deney yapıyorlar. Termitler binlercesi, on binlercesi bu yuvayı yapmaya başladıklarında daha başlar başlamaz hemen ikiye ayırıyorlar. Daha en başlangıç halinde yuvanın, daha yuvayı yapmaya başlarken bir bölümünü ayrı bir yere götürüyorlar, bir bölümünü ayrı bir yere götürüyorlar, yarısını. Ve bunların birbiriyle bağlantısı yok. O kadar şaşırtıcı bir sonuç çıkıyor ki maşallah. Şöyle oluyor, iki grupta yani yarıya bölündü ya başladıktan hemen sonra mı? Yani birlikte başladıktan sonra her biri yuvanın yarısını yapıyor. Ama tam simetrik yapısını, yani ikisi birleştirildiğinde bütün katlar diğer katlara denk geliyor. Bütün duvarlar diğer duvarlara denk geliyor. Tam simetrik yarısını yapıyorlar.
Maşallah.
Ya bu Allah'ın aklının tecellisi. Kör termite Allah emrettiği için bir yarısı tam simetrik yarısını yapıyor. Birbirinden habersiz ama öbürü de diğer yarısını yapıyor. Her termitin görevi belli ve binlercesinin toplamından da muazzam bir yapı meydana geliyor. İkisi de birbirinin tıpatıp aynısı, eşi. Bir araya getirdiğinizde birleşiyor maşallah.
Maşallah.
Allah'ın sonsuz güç, kudret ve ilminin milyonlarca tecellisinden bir iki tanesini izledik yani. Her yerde onu görebiliriz. Nereye dönsek yani. Bir yaprağa baksanız, yapraktaki yani o klorofil ve diğer yani 500 milyon bilgisayarın yapamayacağı şeyi bir yaprak yapıyor. Yani hocamızın Yeşil Mucize kitabından bakabilirler. Yani muazzam sistemler var. Her yerde Allah'ın kudretinin, büyüklüğünün tecellisini görüyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman bitiriyoruz inşallah. Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımızda 12.30'da Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya.tv internet sitemizden takip edebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren ABA TV, Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Harun Yahya.tv sitemizden takip edebilirsiniz. Her yerinde çok açık.